Ayrım 6, sayfa 81. 4. Kendinize gerçekçi amaçlar belirleyin. Amaçsız bir insan taktiksiz maça çıkmış bir futbol takımı gibidir. Ne olmak istediğiniz gözünüzün önünde canlandırarak hayatınızın oyun planını, taktiğini yapmaya başlıyorsunuz demektir. Amaç belirlemenin sırrı çok basittir. Açık ve net olarak tanımlanmış amaçları belirle, onları yaz, daha sonra gece ve gündüz onlar üzerinde sözcüklerle, resimlerle ve duygularla, heyecanlarla çalış. Uzun vadeli amaçlarınızı daha kolay ulaşılabilir kısa vadeli amaçlara bölün. Çünkü bu küçük ve kolay ulaşılabilir amaçlarınızı gerçekleştirmek sizi güdüler. Başlangıçta orta derecede amaçlar belirleyin. Saatlik, günlük, haftalık hedefler belirleyin. Bu hedeflerin rasyonel olması, gerçekleştirilebilecek nitelikte olması, başka bir deyişle ütopik olmaması gerekir. Doğaldır ki kafanızda uzun vadeli bir amaç olacaktır. Fakat hedeflerinizi çok yüksek belirleyerek yolunuzun önüne gereksiz engeller koymayın. Eğer bu yüksek hedeflere ulaşamazsanız başarısızlık duygusuna kapılır ve kendinizi yeteneksiz ve güçsüz bir kimse olarak algılayabilir, hatta kendinizi sevmemeye başlayabilirsiniz. Her bir amacınız için yazılı notlar kullanmak bu amaçlarınızı içselleştirmeye yardım eder. Notlar geliştirmek istediğiniz nitelikleri ifade eden kısa cümlelerdir. Genellikle bu notlar birincil tekil şahıs ve şimdiki zaman kullanılarak yazılır ve elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin canlı bir resim içerir. Örneğin, verdiğim kararların arkasındayım. İngilizcemi her gün geliştireceğim. Çıta gibiyim ve yakışıklıyım. Kendimi güvenli hissediyorum. Etkili bir öğretmenim. Bireysel ve mesleki yaşamınızın her yönüyle ilgili notlar yazın. Bu notları çeşitli büyüklükte kartlara yazarak evinizde, ofisinizde, arabanızda sürekli olarak görebileceğiniz çeşitli yerlere asın. Ostrander ve Schroeder bu düşünceleri kısa sürede özümsemek için ilginç bir teknik önermektedirler. Bu notları sessiz ve sakin bir ortamda boş bir kasede, Largo, saniyede bir vuruş, ritimli bir müzik eşliğinde kaydedin. Bu kaseti özellikle kendinizi rahat hissettiğiniz anlarda, söz gelimi uyumadan biraz önce, sabahleyin yataktan kalkmadan ya da sıkıcı, düz ve trafiğin olmadığı yollarda araba sürerken sürekli olarak dinleyin. Sizin beyniniz bir bilgisayar gibidir. Ona ne koyarsanız onu alırsınız. Kafanıza olumlu notlar yükleyin, olumlu sonuçlar versin. 5. Kararlar verin. Psikologlar yaşamlarının ilk yıllarından itibaren kendi kararlarını verme doğrultusunda teşvik edilen çocukların uzun süre ana babalarına bağımlı kalan çocuklara oranla daha güçlü bir benlik kavramı geliştirdiklerini bulmuşlardır. Kararlar vermek size yargılarda bulunma güveni kazanmanız ve seçenekler keşfetme yolunda yardımcı olur. Hem amaçlarınızı belirleme hem de bu amaçlara ulaşmanın yollarını belirleme konularında kararlar almak için her fırsattan yararlanır. Destekleyici bir yönetici personeline sahip örgütlerde en alt düzeydeki iş görenler bile iş görenlerin daha katılımcı ve daha kendilerini denetleme alışkanlığını kazanmaları için karar vermeleri doğrultusunda desteklemektedirler. Karar vermenin yanı sıra eylemlerinizin olumlu ya da olumsuz sonuçlarını kabul etmeye gönüllü olun. 6. Bazı alanlarda uzmanlaşın. Uzmanlık gücü oluşturmak sadece benlik kavramınızı geliştirmez, aynı zamanda da örgüte yaptığınız katkıların değerini artırır. İster müzik, ister matematik becerisi, isterse de sözel beceriler olsun, herhangi bir alandaki becerilerinizi belirleyin ve geliştirin. Formal eğitiminizi yıllar önce tamamlamış olsanız bile, yaygın eğitim olanaklarını kullanarak herhangi bir alanda uzmanlık kazanma çalışmalarına devam edebilirsiniz. Günümüz gelişmiş ülkelerinde büyük örgütler, düzenledikleri hizmet içi eğitim programlarına iş görenlerin de olumlu benlik kavramının oluşturulması doğrultusunda hedefler koymaktadırlar. Araştırma sonuçları, geleceğin yüksek derecede becerili iş görenlerinin öz saygılarını yükseltebilmeleri ve koruyabilmeleri için daha fazla eğitime ve yüksek gelire gereksinimleri olduğunu açık ve net bir biçimde göstermektedir. Günümüz örgütleri fiziksel kapasitenin yanı sıra insan kaynaklarına da yatırım yapmaktadırlar. Bu örgütler öz saygısı yüksek iş görenlerin daha yaratıcı, daha enerjik ve hem işlerine hem de örgütlerine daha fazla bağlı oldukları gerçeğini kavramış durumdadırlar. Kişinin öz saygısının yükselmesinin nedenlerinden birisi teknik başarılar olmakla birlikte, iş görenlerin karar verme sürecine daha fazla katılmaları ve yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de öz saygıyı artırıcı etkenler arasındadır. Bölüm 3. Değerlerimiz ve tutumlarımız. Bir örgüt çalışanın davranışlarının temelinde pek çok etken bulunmaktadır. Bu etkenler içerisinde bireyin sahip olduğu değerlerin ve tutumların oldukça önemli bir yeri vardır. İnsanlar sahip oldukları değerlere ve tutumlara uygun davranışlarda bulunmak isterler. Başka bir deyişle insanların davranışları sahip oldukları değerlerin ve tutumların bir aynasıdır. Bu nedenle çalıştığımız örgütlerde çevremizdeki bireylerin davranışlarından, onların sahip oldukları, benimsedikleri, değerleri ve bu değerlerin bir çıktısı niteliğindeki tutumları anlamak olanaklıdır. İnsanların ne şekilde davranışta bulunacaklarını belirleyen değerlerin ve tutumların anlaşılmasıyla örgütte sağlıklı insan ilişkileri geliştirme fırsatlarını yakalamak mümkün olabilir. Bu nedenle bu bölümde değerler konusu tartışılacaktır. Değerler ve tutumlar tek başlarına birer kitap konusu olabilecek kadar geniş konular olmakla birlikte, bu bölümde değerler ve tutumlar özet olarak verilecek, insan ilişkileriyle ilişkileri bakış açımız içerisinde bulunacaktır. Öncelikle değerin ne olduğu ve nasıl geliştiği konuları üzerinde durulacaktır. Değer nedir? Değeri kısaca bir objeye ya da düşünceye verilen önem olarak, değer sistemini ise insan yaşamını yönlendiren bir standartlar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Kişilerin sahip oldukları değerleri onların davranışlarında gözlemlemek olanaklıdır. Değerler adeta bireylerin kişilikleriyle bütünleşmiştir. Söz gelimi mesai saatleri dışında öğrencisine yardım edebilmek amacıyla öğrenci velisiyle görüşen bir öğretmeni ya da müşterisinin herhangi bir sorununu çözmek amacıyla çalışmaya devam eden bir iş göreni ele alalım. Bu durumda hem öğretmenin hem de şirket iş göreninin öğrencisine ya da müşterisine yardım etme tutumuna sahip oldukları söylenebilir. Böyle bir tutumun temelinde bir değerin yattığı söylenebilir. Örneğimizdeki öğretmenin ya da iş göreninin söz konusu tutumunun temelinde başkalarına yardım etme ya da çalıştığı örgüte ve politikalarına bağlılık değerinin bulunduğu ileri sürülebilir. Değerler tutumlara ya da düşüncelere oranla daha kalıcıdırlar ve bireylerin herhangi bir davranışı sergilemelerindeki en önemli güdü kaynağıdır. Bu bölümde bireylerin davranışlarını güdüleyen etkenlerin neler olduğu olacağı üzerindeki düşüncelerimize yardımcı olabilecek bir tartışma yapılacaktır. Bu etkenlerin ortaya çıkartılması ancak sizin değer sistemlerinizin çok ayrıntılı bir biçimde incelenmesiyle olanaklıdır. Bu aynı zamanda sağlıklı insan ilişkileri geliştirmenin de yollarından birisidir. Bireyler gibi örgütlerin de kendi kültürleri içerisinde, örgüt çalışanlarının davranışları üzerinde oldukça etkili olabilen değerler bulunmaktadır. Peters ve Waterman'a göre herhangi bir örgüt kendi değer sistemini açık ve net bir biçimde belirlemeksizin başarılı olamaz. Değerler örgütün hemen hemen her düzeyinde, her gün alınan sayısız kararlara yön veren bir güç durumundadır. Yöneticiler karar verirken örgütsel değerlere ters düşen seçenekleri reddederler ya da hiç düşünmezler. Örgütün değerleri gelişirken bu değerler sloganlar ya da veciz cümleler şeklinde ifade edilir ve örgütün çevresine aktarılırlar. Müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederiz, bizim en önemli ürünümüz kalitedir gibi sloganlar bir örgütün değerlerini yansıtır. Değerler nasıl oluşur? Değerler öğretilemez fakat öğrenilirler. Küçük bir çocuk kendi ailesinin ya da toplumumuzun değerlerini rol modeli olarak aldığı kimselerden öğrenir. Bir örgütte çalışan bireyler değerleri dinleyerek değil, iş arkadaşlarının davranışlarını gözleyerek, izleyerek ve taklit ederek öğrenirler. Kişinin bireysel değerlerini kazanması. Bireyler kendi değerlerini yaşamlarının ilk yıllarındaki aşağıdaki şekilde gösterilen kaynaklar aracılığıyla edinirler. Yaşamın ilk yıllarında ana babalar değerlerimizin biçimlenmesinde en baskın etkendir. Ana babalar çocuklarına toplum tarafından kabul edilebilir ve edilemez davranışları ve hangi özelliklerin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, hangilerinin değiştirilmesi gerektiğini öğretirler. Daha sonra kişisel deneyimlerimiz, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz ve aile dışındaki diğer kimseler değer sistemimizin oluşmasına yardım ederler. Bu dönemde beğendiğimiz, hayran olduğumuz rol modelleri seçip onların davranışlarını taklit ederek değerler listemize yenilerini eklemeye başlarız. Bu rol modelleri özellikle ergenlik çağında yaşamımızda baskın değer yönlendiricilerdir. Çocukların ve gençlerin her gelişim döneminde sahip oldukları rol modelleri farklılık gösterebilir. İş yaşamımızda da bize çeşitli biçimlerde danışmanlık yapan iş arkadaşlarımız ve amirlerimiz değer modelliği görevini bilinçli ya da bilinçsiz olarak yerine getirirler. Ve sadece işin gerektirdiği becerileri değil, örgütün değer sistemini de bize öğretirler. Bu bürokratik toplumsallaşma adını verdiğimiz sürecin önemli bir parçasıdır. İçinde yaşadığımız toplumdaki değişmeler ve gelişmeler de değer sistemi üzerinde etkilidir. Geçmişte ya da günümüzde toplum tarafından kabul edilmeyen bazı değerler bugün ve gelecekte yaygın bir kabul görebilirler. Toplumlardaki bu değer değişimi kuşak çatışması olarak adlandırdığımız toplumsal olgunun temelini oluşturur. Akran grubu, ailenin etkisi, tutumlar, eğitim sistemi, birey, ön yargılar ve stereotipler, medya, toplumsal ekonomik sınıf, İnançlar ve düşünceler. Şekil 4, değerlerin oluşumunu etkileyen etkenler. Şekil 4'te görüldüğü gibi bir bireyin değerlerinin oluşmasında pek çok değişken rol oynamaktadır. Aile. Aile değerlerin öğrenilmeye başlandığı ilk kurumdur. Çocuğun yaşamının ilk yıllarında ana babalar değerlerin biçimlenmesinde en baskın etkendir. Ana babalar çocuklarına toplum tarafından kabul edilebilir ve edilemez davranışları ve hangi özelliklerin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, hangilerinin değiştirilmesi gerektiğini öğretirler. Ana babasının ve etkileşimde bulunduğu diğer bireylerin davranışlarını izleyen, gözlemleyen ve taklit eden çocuklar, aile içinde hakim olan değerleri öğrenir ve benimser. Aile içerisinde ebeveynler çocuklarının ilk rol modeli durumunda olduklarından, davranışlarının çocukları üzerindeki etkilerinin bilinciyle dikkatli davranmaları gerekir. Şurası unutulmamalıdır ki çocuklar ebeveynlerinin çok dikkatli birer izleyicisi ve taklitçisidir. Eğitim sistemi. Çocukların aileden sonra karşılaştığı ikinci değer kaynağı okuldur. Okullar da çocukların ailede kazandıkları değerlerin üzerine yeni değerler yüklemeye devam ederler. Burada önemli olan nokta ailenin değerleriyle okulda verilmeye çalışılan değerlerin birbirini tamamlamasıdır. Aileler çocuklarına sahip oldukları değerlere uygun eğitim aldırmak arzusuna sahiptirler. Asker ailesinin çocuklarını askeri okullara, muhafazakar bir ailenin çocuklarına din eğitimi veren okullara göndermek istemesinin temelinde de bu arzu yatmaktadır. Eğitim kurumlarında çocuklara kazandırılmaya çalışan değerlerin yerleşmesinde ve pekiştirilmesinde ailenin önemli bir görevi bulunmaktadır. Eğitimcilerin okul-aile işbirliğini savunmasının nedenlerinden birisi, okulda kazandırılan değerler ile ailede kazandırılan değerlerin birbiriyle uyumlu ve tutarlı olmasını sağlamaktır. Akran grubu. Çocukların hem okulda hem de okul dışında geçirdiği zamanın bir bölümü, kendi yaşlarındaki diğer çocuklarla oluşturdukları gruplar içerisinde yaşanmaktadır. Tüm çocuklar bu gruplarla tanışır ve etkileşimde bulunur. Çocuklar bu gruplar içerisinde bir takım değerler ve tutumların tanığı olmakta ve bunları benimsemeye başlamaktadırlar. Bu grupların hepsinde çocuklar sağlıklı değer ve tutumları kazanamayabilir. Bu nedenle öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukların etkileşimde bulunduğu akran gruplarını izlemeleri önemlidir. Grupta kimlerin bulunduğu, liderinin kim olduğu, normlarının neler olduğu, ne türlü etkinliklerde bulunduğu izlenmelidir. Aksi takdirde çocuklar okul ve aile tarafından benimsenmeyen olumsuz değer ve tutumlara sahip olabilirler. Medya. Radyo, televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçlarına son yıllarda ülkemize verilen isimdir. Çocuk kitle iletişim araçlarında izlediği, dinlediği ya da okuduğu dizilerden, filmlerden, programlardan etkilenerek bazı değerlerini oluşturabilir. Beğendiği bir dizi karakterini taklit ederek onun sergilediği tutumları ve değerleri benimseyebilir. Bir toplumda gösterime giren sinema filmleri de bireysel değerlerimizin oluşmasında olumlu ya da olumsuz katkılarda bulunabilir. Özellikle çocuklar ve gençler seyrettikleri filmlerin karakterlerini kendilerine değer modeli olarak seçebilir. Türk sinemasında Yılmaz Güney'in çizdiği toplumsal eşitsizlikler ve çelişkileri içerisinde kendi değerlerini korumaya çalışan dürüst ve mert nitelikli karakteri, Cüneyt Arkın'ın yine haksızlıklar karşısında ödün vermeden mücadele eden sert ve kavgacı karakteri, çocukların ve gençlerin değer sistemlerinin oluşmasına katkıda bulunmuştur. Amerikan sinemasında da 2. Dünya Savaşı sırasında çevrilen ve savaşın romantik yönlerini ele alan filmlerdeki rolleriyle John Wayne, Vietnam Savaşı sonrasındaki filmlerdeki kavgacı ve romantik kahraman Rambo rolündeki Sylvester Stallone, dönemin Amerikan ve dünya gençliğinin kişisel değerlerinin oluşmasında önemli etkilerde bulunmuştur. Her kuşak farklı olaylardan ve farklı modellerden etkilenerek değer sistemlerini geliştirmektedir. Modellerin, çocukların ve gençlerin değer sistemlerinin gelişimi üzerindeki öneminin farkında olan toplumlar, halkın büyük bir bölümü tarafından beğenilen ve izlenen film ve çizgi film kahramanlarının kötü örnek olabilecek davranışlarını sansürden geçirmektedir. Çizgi film kahramanı Red Kit'in ağzında sürekli olarak tuttuğu sigaranın yerini son yıllarda bir dal parçasının alması, TV dizilerinde gençlere rol model olabilecek karakterlerin sigara ve içki içmelerinin engellenmesi, bunun en güzel örneklerinden birisidir. Toplumsal ekonomik sınıf. Çocuklar ait oldukları sosyoekonomik yapı tarafından da biçimlendirilmekte ve hakim olan değerleri edinmektedirler. Aynı sosyoekonomik tabakaya mensup bireylerin sahip oldukları değerler arasında benzerlikler bulunmaktadır. Çiftçilikle uğraşan köylülerimizin, kentlerde yaşayan memurların, esnafların, serbest meslek sahibi profesyonellerin, sanatçıların değerleri arasında farklılıklar olabilir. Her toplumsal tabakanın sahip olduğu özgün kültür, içinde barındırdığı bireylerin değerlerinin oluşmasında etkin bir rol oynar. Değerlerin sınıflandırılması. Değerler genellikle iki grup altında toplanmaktadır. A. Amaç değerleri ve B. Araç değerleri. Amaç ve araç değerleri. Yaşamımız boyunca temel değerlerimiz değişmeyebilir, ancak zaman zaman bu değerlerin öncelik sırasını değiştirmemiz söz konusu olabilir. İnsanlar büyüdükçe ve olgunlaştıkça gereksinimleri ve amaçlarında da değişmeler gerçekleşmekte ve değerlerinin öncelik sırasında yeni düzenlemeler yapmaları kaçınılmaz olmaktadır. Söz gelimi kişiler kariyerlerinin ilk yıllarında eğitime daha fazla önem verirken, çalışma yaşamına başladıktan sonra başarılı olmak, iş arkadaşları tarafından beğenilmek ve kabul görülmek daha önemli hale gelmektedir. Öte yandan güvenlik, aile ilişkileri ya da kendini gerçekleştirme gibi bazı değerler kişinin yaşamı süresince öncelikli değer olarak varlıklarını sürdürmektedir. Milton Rockhatch ve bu tür değerlere amaç değerleri adını vermektedir. Bu değerler yaşamımızın son anına kadar korunmakta ve kişi bu değerleri ölmeden önce gerçekleştirme arzusunu hiç kaybetmemektedir. Özgürlük, eşitlik, mutluluk, sağlıklı bir yaşam, dürüstlük, barışçıl bir dünya vesaire gibi değerler bu gruba dahil edilebilir. Bir başka grup değerleri ise kişinin tercih ettiği davranış biçimlerini yansıtmaktadır. Bu değer grubunda bulunan değerler zamanla önemini yitirebilir. Örneğin ben artık özgür bir birey olarak yaşamak istemiyorum diyen bir kişiye tanık olamayız. Çünkü özgürlük bir amaç değeridir. Ancak ben artık daha fazla okumak istemiyorum, bu kadar eğitim bana yeter ya da artık çalışmayacağım, yeterince para kazandım, artık paraya ihtiyacım yok diyen kişileri yakın çevremizde bile zaman zaman görebilmekteyiz. Rockhatch bu grup değerleri de araç değerleri olarak adlandırmaktadır. Para ve eğitim bireylerin yaşamlarında zaman zaman önemini kaybedebilir. Her bireyin değerlerini kontrol ederek hangilerinin amaç, hangilerinin araç değerleri olduğunu belirlemesi, hem toplumsal hem de çalışma yaşamında sağlıklı insan ilişkileri geliştirmede kendisine önemli yardımlarda bulunabilir. Ancak araç değerlerini amaç değerlerinin önüne koyan bir kişi de çevresinde pek çok sıkıntıyı ortaya çıkartabilir. Rutt'ın değer testi. Herhangi bir şeye gerçekten değer verip vermediğimizi nasıl anlayabiliriz? Louis Rutt, bu soruya yanıt vermemizi kolaylaştıracak nitelikte bir değer testi önermektedir. Değer testi herhangi bir şeye gerçekten değer verip vermediğinizi belirlemede size yardımcı olabilir. Aşağıdaki 7 aşamalı test yardımıyla amaç ve araç değerlerinizi kontrol edin. 1. Bu değeri hiçbir dış baskı olmadan özgürce seçtim mi? 1. Bir değerin herhangi bir kimse için anlamlı olabilmesi o değerin özgürce seçilmiş olmasıyla olanaklıdır. 2. Bu değeri birkaç seçenek içinden mi seçtim? 2. Değerler, insanların çeşitli seçenekler arasında yaptığı tercihlerin bir ürünüdür. 3. Seçeneğimin sonuçlarını düşündüm mü? 3. Değerler, sunulan seçeneklerin ve sonuçlarının dikkatli bir biçimde incelenmesinden sonra seçilir. 4. Bu değeri seviyor ve sayıyor muyum? 4. Değerler ödüllendirilir. Değerler, eylemlerimizin motivasyon kaynağıdır. 5. Bu değeri herkesin içinde savunur muyum? 5. Başkaları karşı olsa bile değerlerinizi savunabiliyor musunuz? Eğer bir şeye kendi kendinize değer veriyor ve onu başkalarının yanında reddediyorsanız bu sizin gerçek değeriniz değildir. 6. Davranışların bu değere mi dayanmaktadır? 6. Sahip olduğunuz değer sizin eylemlerinizi etkiliyor mu? 7. Bu değerin yaşamın boyunca etkin olarak kalacağına inanıyor muyum? Değeriniz yaşam koşullarına tutarlı bir biçimde uygulanabiliyor mu? Bu değerin sizin üzerinizde kalıcı bir etkisi var mı? Şekil 1'de bireylerin değerlerinin oluşmasında etkili olan değişkenlerin bireye oklarla taşındığı görülmektedir. Bireyin bu değişkenlerin etkisiyle verdiği çıktılardan bazıları tutumlar, önyargılar ve düşüncelerdir. Değerlerin bir türevi niteliğinde olan tutumların insan davranışı üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aşağıda tutumlar ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Tutum nedir? Psikologlar tarafından insanlara ve durumlara karşı sahip olduğumuz güçlü inançlar ve duygular olarak tanımlanmaktadır. Bir tutum bir bireyin diğer bireylere, olaylara, görevlere ya da örgütlere karşı sahip olduğu inançlar, duygular ve niyetlerden oluşmaktadır. Çevremizde yaşayan Suriyeli göçmenlere ya da çeşitli etnik gruplara, zenginlere, fakirlere, fikirlere, görüşlere ve çeşitli davranışlara, hayvanlara vesaire karşı olumlu ya da olumsuz tutumlara sahip olabiliriz. Bu tutumları yaşamımız boyunca geliştiririz ve bunlar giderek kişiliğimizin bir parçası haline gelirler. Tutumları kişiliğimize o kadar güçlü olarak yerleşir ki bunları değiştirmek çok kolay olmayabilir. Tüm yaşamımız boyunca deneyimlerimizle öğrendiğimiz tutumlar kişiliğimize kök salar ve adeta bizim birer parçamız haline gelirler. Olumlu tutumlara sahip olduğumuz bireylere, olaylara, gruplara, görüşlere kendimizi daha yakın hissederken olumsuz tutumlara sahip olduğumuz her şeyden uzaklaşmaya çalışırız. Tutumlar ile değerler birbirleriyle ilişkili olmalarına rağmen aynı değildir. Bunu tutumların üç temel ögesi olan biliş, duyuş ve davranışa bakarak anlamak mümkündür. Ayrımcılık yanlıştır ifadesi bir değer cümlesidir. Böyle bir düşünce bir tutumun bilişsel ögesini temsil eder ve bir tutumun daha kritik bir parçası olan duyuşsal ögeye zemin hazırlar. Duyuş, bir tutumun duygusal parçası olan duyuş bir tutumun duygusal tarafıdır. ve azınlıklara karşı ayrımcı görüşleri olduğu için John'dan hoşlanmıyorum gibi bir cümlede ifadesini bulur. Tutumun davranışsal boyutu, bir kimseye ya da bir kişiye yönelik olarak bir davranışta bulunma niyetine karşılık gelir. Yukarıdaki örneği devam ettirirsek, John hakkındaki duygularım onunla aynı ortamda bulunmamı engelliyor cümlesi de tutumun davranışsal boyutuna bir örnek oluşturur. Tutumları bu üç boyutun bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bilişimi olarak görmek, tutumun karmaşık yapısını ve tutum ile davranış arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olur. Daha açık söylemek gerekirse tutumlar yukarıda belirtilen üç boyuttan duyuşsal olanı şeklinde kabul edilmektedir. Tutumlar değerler kadar uzun ömürlü değildir. Değerler özellikle de amaç değerleri kolay kolay değişmezken tutumlarımızı değiştirdiğimiz zamanlar vardır. Söz gelimi reklamların temel amacı şirketlerin ürünlerini tanıtarak tüketicilerin ürünlerine ilişkin tutumlarını etkilemek ve onların satın almasını sağlamaktır. Tutumlar ile görüşler zaman zaman eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yukarıda verilen tanımlar ve örnekler birer görüş olarak düşünülmemelidir. Görüşler ile tutumların nasıl ayrılacağına ilişkin bir ölçüt Kagan tarafından verilmektedir. Kagan'a göre tutumlar ile görüşleri ayırmanın ölçütü lehinde ya da aleyhinde olmaktadır. Görüşler tutumların tersine herhangi bir olguya ilişkin lehinde ya da aleyhinde bir yargı içermezler. Söz gelimi son yıllarda kadınların yönetim kademelerine daha fazla girmekte olduğunu düşünmek bir görüş iken, kadınların erkeklere eşit ücret almaları ve yönetim kademelerine erkeklerle eşit oranda girmeleri gerektiğini düşünmek artık bir tutumdur. Tutumlar bir örgütte bireylerin ve grupların davranışlarını etkileyen en önemli güçlerden birisidir. Bir güven tutumuna sahip olmak güçlü bir iletişim sisteminin ve iş görenlerle yöneticiler arasında daha etkili bir eşgüdümün oluşmasına zemin hazırlar. İş görenlerin müşterilere daha yardım edici davranma tutumları, müşterilerin örgüte bağlanmalarına ve tekrar tekrar alışveriş yapmalarına neden olabilir. Örgüt içindeki güvenlik önlemlerine karşı olumlu bir tutuma sahip olmak, örgüt içindeki kazaların en aza inmesine neden olabilir. Öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutumlara sahip olmak, öğretmenlerin performanslarının daha etkili olmasına neden olurken, öğretmen yetiştiren kurumlar da öğrenim gören öğrencilerin daha başarılı olmalarına neden olabilmektedir. İnsanlar hem olumlu hem de olumsuz tutumlara sahip olabilirler. Genellikle olumlu tutumların olumlu insan ilişkilerine, olumsuz tutumların ise olumsuz insan ilişkilerine neden olacağına inanılmaktadır. Geleceğine iyimser bir açıdan bakan ve diğer bireyler hakkında olumlu tutumlara sahip kimselerin etrafında aynı tutumlara sahip kimseler bulunabilir. Bunun tersi de doğrudur. Tutumlarımız nasıl gelişir? Doğum anından itibaren içinde bulunduğumuz çevrenin etkisi altına gireriz. Çocuklukla yetişkinlik arasındaki yıllarda ana babalarımızla, ailemizle, öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla etkileşiriz. Etkileştiğimiz tüm bu bireylerden kültürümüzün dilini, diğer insanlara nasıl davranmamız, duygularımızı nasıl ifade etmemiz ya da nasıl gizlememiz gerektiğini öğreniriz. Kendimizin ve ailemizin değerleriyle toplumumuzda doğru ya da yanlış olarak kabul edilen değerleri ve davranışları öğreniriz. Çocukların toplumda yaşayan diğer bireylerin davranışlarıyla ve düşünceleriyle karşılaşarak toplumla bütünleştiği bu sürece toplumsallaşma adı verilmektedir. Kaan'a göre tutumlarımızın oluşmasına katkıda bulunan toplumsallaşma ögeleri şunlardır. 1. Sosyalleşme. Sosyalleşme bireylerin etkin bir vatandaş haline gelebilmeleri için gereksinim duydukları bilgi, beceri ve tutumları edindikleri bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç ailede başlar. Çocuklar aile içerisinde anne babaları ve etkileşimde bulundukları diğer yetişkinlerden duyarak ve onları izleyerek bir takım tutumlarını geliştirirler. Anne babalar çocuklarına ilettikleri mesajlarla, onlara anlattıkları öykü ve masallarla ya da onlara sergiledikleri davranışlarla çocukların sosyalleşme sürecine katkıda bulunurlar. Bu süreç içerisinde çocuklar hangi davranışın uygun olarak kabullendiğine, yemekten önce ellerin yıkanmasının, boşa yanan lambanın ve boşa akan bir musluğun kapatılmasının gerekli, israfın zararlı olduğunu öğrenirler. Çocukların hayvanları sevmek, doğayı korumak ve yoksullara yardım etmek gibi tutumları öğrendikleri yer çoğunlukla aile olmaktadır. Sosyalleşme yoluyla çocuklarda bireysel sağlığa ilişkin olumlu bir tutumun oluşması söz konusu olabilir. Bu tutumun oluşmasında daha etkili bir yol, ana babanın çocuklarından istedikleri davranışları kendilerinin de göstermesidir. Böylece çocuk bu tutumunu büyüklerini izleyerek geliştirecektir. Anne babanın çocukları tarafından sevildiği ve sayıldığı durumlarda tutumların bu yolla öğrenilmesi daha kolay olabilir. 2. Ödül ve ceza. Erken çocukluk sırasında tutumların gelişmesi genellikle ödül ve ceza ile ilişkilidir. Ana babalar, öğretmenler ve çocuk üzerinde bir otoriteye sahip olan diğer bireyler bazı tutumları ödüllendirir, bazı tutumlara sahip olan çocukları ise cezalandırırlar. İyi bir davranışı ödüllendirdiğimizde aslında davranışın temelinde bulunan tutumları pekiştirmeye çalışıyoruz. Hoşa gitmeyen bir davranışın cezalandırılması ise söz konusu davranışı tetikleyen tutumun söndürülmesi çabasından başka bir şey değildir. Doğal olarak bir birey ceza olasılığını azaltacak ve ödül olasılığını artıracak tutumlar geliştirmeye dikkat eder. Oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaştığı için ödüllendirilen bir çocuğun ileride de bu davranışı sürdürmesi, küfürlü konuşan bir çocuğun cezalandırılması da bu davranışın söndürmesi beklenmektedir. Ödül ve ceza iş yaşamında da çalışanların tutumlarının geliştirilmesine katkıda bulunabilir. Bugün ülkemizde bazı örgütlerin çalışanlarının devamsızlıklarını azaltmak amacıyla devam kayıtları mükemmel olan çalışanlara ya da sigarayı bırakan iş görenlere çeşitli ödüller verilmektedir. Bundaki amaç iş görenlerin tutumlarını etkileme çabası olabilir. 3. Özdeşleşme. Genç insanların çoğu daha fazla güce, statüye ve tanıtmaya sahip olmaya güdülüdürler. Gençlerin bu amaçları özdeşleşme aracılığıyla gerçekleştirilir. İnsanlar erken çocukluk yıllarında genellikle ana babalarıyla özdeşleşmek eğilimindeyken, yaşamlarının ilerleyen yıllarında televizyon yıldızları ve gözde sporcuları rol modelleri seçerler. Bu yıldızlar ve sporcular çocukların olumlu ya da olumsuz tutumlarının gelişmesinde önemli roller oynarlar. Yaşamımız süresince rol modellerimiz değişebilir. Yeni modeller benimserken eskilerini bir kenara bırakabiliriz. Bir lise öğrencisi gençler gibi düşünen ya da fiziksel olarak çekici bir kimseyi, örneğin bir politikacıyı rol modeli olarak seçebilir. Fakat daha sonraki yıllarda aynı birey bir işgören olarak iş ortamında diğer işgörenler tarafından saygı duyulan, kendinden daha yaşlı bir iş arkadaşını rol modeli olarak alabilir. 4. Kültürel etki. Kültür kısaca bir toplumun sanatı, insanları, kurumları ve kuşaktan kuşağa aktarılan davranışlar olarak tanımlanabilir. Genel anlamda kültür, çevremizde bulunan ve insanın ürettiği her şeydir. Tüm kültürler içinde insanlar çeşitli biçimlerde kendilerini tanımlama olanağı bulurlar. Bu tanımlar kültürden kültüre farklılık gösterir. Eğer Japonya'da yaşayan bir yetişkine kim olduğunu sorarsanız alacağınız yanıt büyük bir olasılıkla "Ben Sony şirketinin bir işgöreniyim" şeklinde olabilir. Japonya'da insanlar genellikle çalıştıkları örgüt ile tanımlanmaktadır. Ülkemizde ise henüz insanların çalıştıkları şirket Japonya'daki gibi temel bir kimlik kaynağı durumunda değildir. Büyüklere saygı göstermek, temizlik, misafirperverlik gibi tutumlar Türk kültürünün etkisiyle geliştirdiğimiz tutumlara örnek olarak verebiliriz. Tutumlarımız değişir mi? İnsanlar tutumlarını kolay kolay değiştiremezler. Başka bir deyişle yeni tutumlar benimseyip eskilerini atmak kolay değildir. Güçlü, duygusal bağları koparmak kolay olmamakla birlikte tutumlar değişebilir ya da değiştirilebilir. Yukarıda kısaca değinilen toplumsallaşma, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İnsanlar sürekli olarak yeni durumlarla, farklı geçmişe, deneyime ve kültüre sahip diğer insanların bulunduğu yeni ortamlarla karşılaşabilir. Yeni bir okula tayin olduğumuzda, yeni bir işe başladığımızda, yeni bir göreve terfi ettiğimizde ya da yeni bir semte taşındığımızda tutumlarınızda ya da bir değişme olabilir. Bu sürekli olan toplumsallaşma sürecinde diğer insanlarla etkili bir biçimde çalışabilmek için bilinçli ya da bilinçsiz olarak tutumlarımızın değiştiğini gözleyebiliriz. Tutumlarımızı kasıtlı olarak nasıl değiştirebileceğimizi bilmek ve anlamak, iş yaşamımızda başarılı olmamızın önemli bir ön koşulu niteliğindedir. Tutumların değişmesini, değiştirilmesini etkileyen belli başlı 3 etken bulunmaktadır. Dönüt, feedback. Koşullar ve sonuçlar ile rol modellemesi. Dönüt. Genellikle yeni tutumlar benimsememize yardımcı olan dönütler, diğer bireylerin bizi nasıl algıladıklarına ilişkin bilgilerle yüklüdür. Çevreden aldığımız dönütler yardımıyla çalıştığımız iş yerinin verimliliğini etkileme olasılığına sahip tutumlarımızı değiştirme olanağına sahip olabiliriz. Birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımıza olumlu dönütler vermek, onların da olumlu tepkilerde bulunmasına zemin hazırlayabilir. Bir okuldaki öğretmenler arasında geçen aşağıdaki karşılıklı konuşmayı inceleyiniz. Ayşe: "Şu müdür yardımcısından nefret ediyorum. Ne zaman başımı kaldırsam karşımda onu görüyorum ve sürekli olarak bana öğrencilere nasıl davranmam gerektiği konusunda nutuklar atıyor. Bu okula kendisinden daha eski olduğumu ve öğretmenlik tecrübemin kendisinden daha fazla olduğunu bilmiyor mu? Bana ne yapmam ve nasıl yapmam gerektiğini sürekli olarak söyleyen insanlardan nefret ediyorum. Onunla ilgili hiçbir şey beni ilgilendirmiyor, onunla çalışmak da istemiyorum." Ali: "Müdür yardımcımız da senin öğretmenlik tecrübenin farkında ve bunu takdir ediyor. Fakat müdürümüz onu eğitimde insan ilişkileri konusunda çok pahalı bir seminere gönderdiğini bilmiyorsun sanırım. Okul müdürümüz tüm öğretmenleri böyle bir seminere gönderemediği için yardımcısından seminerde öğrendiklerini öğretmen arkadaşlarıyla paylaşmasını rica etti. Okulumuzda insan ilişkilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız, ihtiyacı var." Müdür yardımcımız sadece kendisine söyleneni yapıyor. Ayşe, niçin bunları daha önce bana birisi söylemedi? Hemen gidelim ve müdür yardımcımızdan daha fazla şeyler öğrenelim. Yukarıdaki diyalogda bulunan dönüt verme türü, okul için çok zararlı boyutlara ulaşabilecek bireyler arası çatışmayı daha başında engellemiştir. Doğaldır ki insanların tutumlarının değiştirilmesi amacını taşıyan, dönütlerin yardım edici nitelikte olması ve tehdit ögesi olarak kullanılmaması gerekir. Kendilerine olumsuz ve tehdit edici dönütlerin verilmesi durumunda, bireylerden kendilerini savunucu tepkilerin gelmesi son derece doğaldır. Dönütlerin bireylerde olumlu bir tutum değişmesini gerçekleştirebilmesi için bazı koşulları yerine getirmesi gereklidir. 1. Sadece olumsuz dönüt vermeyin. Dönüt verme ilkeniz, verdiğiniz her olumsuz dönüte karşılık iki olumlu dönüt vermek olmalıdır. Buna sandviç ilkesi de denmektedir. Yani olumsuz bir dönütü iki olumlu dönütün arasına yerleştirerek sandviç yapmak gerekir. Dönüt sadece insanların olumsuz yanlarını ortaya koymak şeklinde değil, örgüt çalışanlarının olumlu yanlarını ortaya çıkarıcı, olumsuz ya da zayıf yanlarını da geliştirmeye hedefleyici nitelikte olmalıdır. Tamamen olumsuz dönütler vermek, olumsuz sonuçlar doğuracaktır. 2. Dönüt verirken hedefimiz birey değil davranıştır. Dönüt verirken dikkat edilmesi gereken nokta insanların karakteri ya da yetenekleri değil, insanların ortaya koydukları davranış ya da performans olmalıdır. Ellerini yıkamayan bir çocuğa, sen ne kadar pis bir çocuksun şeklindeki bir dönüt, çocuğa saldırı niteliğindedir ve çocuğun olumsuz bir tepkide bulunmasına yol açabilir. Bunun yerine çocuğa ellerini yıkamaması durumunda kendisine ve çevresindeki insanlara nasıl zarar verebileceğine ilişkin dönütler vermek daha yararlı olabilir. Birincisi kişiliğe, ikincisi ise davranışa yapılan bir eleştiridir. Böyle bir dönüt ile çocuğun savunmaya geçmesi söz konusu değildir. Değiştirebileceğiniz davranışlar ve tutumlar üzerinde yoğunlaşmamız daha mantıklıdır. Çünkü insanları değiştirmek son derece zordur ama davranışların değişme olasılığı vardır. Ellerini yıkamayan bir çocuğa sen ne kadar pis bir çocuksun şeklinde bir dönüt vermek yerine el yıkamanın bizim ve diğer insanların sağlığı açısından önemine değinerek dönüt vermek daha uygundur. 3. Dönüt yargılayıcı olmamalıdır. Yargı iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış şeklinde yapılan değerlendirmelerdir. Bir ev kadının eşine şunları söylediğini varsayalım. Bugün gözüme çok çirkin görünüyorsun. Bu durumda erkeğin yanıtı genellikle şöyle olacaktır. Sen kendine bak, sanki sen çok mu güzelsin? Böyle bir dönüt günün geri kalan bölümünde erkek için olumsuz davranışların ve olumsuz tutumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun yerine durumu açıklayıcı sözcükler kullanılması daha uygun olur. Sanırım üzerindeki elbisenin kuru temizlemeye gitmesi gerekiyor. Sen mi götürürsün yoksa ben mi götüreyim? İyi bir dönüt, duygu yüklü ve yanlış sözcüklerden bağımsız olandır. 4. Dönütünüzü spesifik bir durum üzerinde yoğunlaştırın. Asistanına raporunu çok dikkatsizce hazırlamışsınız şeklinde dönüt veren bir profesörün öğrencisine yardımcı olabilmesi zordur. Verilen dönütte neyin yanlış yapıldığı ve bu yanlışlığın nasıl düzeltilmesi gerektiği açık ve net olarak bildirilmelidir. Yazdığın araştırma raporunu gözden geçirdim ve bazı hatalar buldum. Bunları sana göstereyim şeklinde dönüt veren bir profesörün daha iyi sonuç alma olasılığı yüksektir. İnsanlar bazı özel problemleri belirleyen ve bu problemlere çözüm önerileri getiren dönütleri kabul etme ve teşekkür etme eğilimine sahiptirler. 5. Dönütünüzü uygun zaman ve mekanda verin. Dönütler genellikle duygusal tepkilerin ortaya çıkmasına neden olurlar. Bundan dolayı vereceğiniz dönütün yerini ve zamanını iyi belirlemek ve ayarlamak gerekir. Doğru ve uygun bir dönüt, uygun olmayan bir zamanda ve yerde verildiğinde arzu edilmeyen sonuçlara neden olabilir. Söz gelimi bir iş kazası geçirmiş olan bir iş görene, örgütün güvenlik önergesine uysaydın başına böyle bir kaza gelmezdi biçiminde nutuklar atmak, iş görende arzu etmediğiniz olumsuz tutumların gelişmesine neden olabilir. Öğretmenlerin de dönüt verirken çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Bazı dönütleri sınıf içinde bazılarının da sınıf dışında verilmesi daha uygun olur. Söz gelimi iyi işler yapan bir öğrenciye herkesin içinde dönüt vermek, sınıftaki diğer öğrencilerin de dolaylı güdülenmesine neden olabilir. Ancak olumsuz dönütlerin sınıf içinde verilmesi, çocuğun öz saygısını ve özgüvenini sarsıcı bir etki yaratabilir. Yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde verilen bir dönüt, örgütte çalışan bireylerin tutum ve tutumlarını geliştirmelerinde ve tutum değiştirmelerinde olumlu bir rol oynayabilir. Burada altı çizilmesi gereken ilke, kendinizin bazı gereksinimlerini tatmin etmek yerine diğer bireylerin gereksinimlerini karşılamak olmalıdır. Eğer birlikte çalıştığınız iş görenlere eleştiriler yapıyor ve düşmanca, kaygılı ya da cezalandırıcı bir tavır takınıyorsanız, iş görenlerin olumsuz tutumlar geliştirmelerine zemin hazırlıyorsunuz demektir. Olumsuz bir tutumu saklamak zordur ve diğer iş görenler sizin kullandığınız sözcüklerden çok takındığınız duygusal tutuma tepki gösterme eğilimindedirler. Koşullar ve sonuçlar. Tutumlar çoğu zaman koşullar ve sonuçlar üzerinde oynayarak da değişebilir. İnsanların çoğu birçok tutumun nasıl geliştiğini hatırlamakta zorluk çeker. Örneğin klasik müziği çok seviyor ve matematikten nefret ediyorsanız bu duygularınızı ne zaman kazandığınızı kestirebiliyor musunuz? Robert Mayer, bazı öğrencilerin en sevdikleri ve sevmedikleri derslere ilişkin bir araştırma gerçekleştirmiştir. Örnekleme alınan öğrencilere söz konusu tutumlarını nasıl geliştirdiklerini belirlemeye yönelik çeşitli sorular sorulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler bir dersi sevmeye ya da sevmemeye dersin koşullarına göre karar vermektedirler. Aynı şekilde öğretmenlik mesleğini bilinçli olarak seçmeyen ve eğitim fakültesine sadece bir üniversite diplomasına sahip olmak için devam eden bir öğrencinin, eğitim fakültesinde aldığı nitelikli bir eğitim ve karşılaştığı nitelikli öğretim üyelerinin etkisiyle öğretmenlik mesleğine ilişkin olumlu bir tutum kazanmaları koşulların bir etkisi olabilir. Bu örneğin tersi de doğrudur. Bundan dolayı konunun etrafındaki koşullar ve bu konuyla ilişkili sonuçlar insanların tutumlarını da oluşturmasında özel bir öneme sahiptir. Bu toplumdaki tüm örgütlerde çalışan insanlar için de geçerlidir. Eğer örgüt içindeki bireylerin işlerine ve görevlerine ilişkin olumlu tutumlar kazanmalarını isteniyorsa, örgüt içinde bireyleri etkileyen koşulların olumlu olmasına özen gösterilmelidir. Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin, öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlar geliştirmesine ya da sahip olduğu olumlu tutumları korumasına yardımcı olabilmek için bir okul müdürünün dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Örneğin bir okul müdürü okuluna yeni gelen genç bir öğretmenin bürokratik sosyalleşmesini, sağlayıcı tanıtımlar ve oryantasyon eğitimi vermelidir. Ayrıca öğretmenin kullandığı sınıfların, öğretmenler odasının, dolapların, araç gereçlerin iyi durumda ve düzenli olarak tutulmasının da önemi vardır. Okul müdürünün yeni gelen öğretmenlere yardımcı olmasının yanı sıra tecrübeli öğretmenlerin de genç meslektaşlarına yardımcı olmaları öz saygılarını azaltan kaba davranışlardan ve yorumlardan kaçınılmalıdır. Müdür öğretmenlerin kendilerini geliştirme fırsatları bulmalarına yardımcı olmalı. Öğretmenlerin kendi gelişmelerini izlemelerini sağlamak amacıyla periyodik olarak dönütler vermeli, olumlu ve üretken bir çalışma iklimi oluşturmalıdır. Sonuçlar. Koşullar gibi sonuçlar da tutumların geliştirilmesinde ve değiştirilmesinde etkin bir rol oynayabilirler. İnsanlar sonunda olumlu şeylerin olduğunu gördüğü olayları ve etkinlikleri tekrar etme eğilimindedirler. Aynı nedenle hepimiz sonunda olumsuz tecrübeleri yaşadıkları olaylardan ve etkinliklerden de uzak durmaya çabalarız. Okul müdürünün alışılagelmeyen bir fikir öne süren bir öğretmene, "Lütfen ayakları yere basan bir fikir veriniz." biçimindeki dönütü, öğretmenin daha sonraki toplantılarda konuşma cesareti bulamamasına neden olabilir. Örgüt çalışanları olumsuz sonuç alma riskinin çok büyük olduğunu hissettiklerinde, fikirlerini paylaşmaktan çekinme eğilimindedirler. Yöneticiler, denetmenler ya da iş görenlerin tutumlarıyla ilgilenen herhangi biri şu basit kuralı asla aklından çıkartmamalıdır. Herhangi bir deneyim olumlu bir biçimde sonuçlanırsa bu deneyimin gelecekte tekrar edilme olasılığı çok yüksektir. Eğer iş görenlerin işe zamanında gelmelerini istiyorsanız erken gelen iş görenleri ödüllendirmelisiniz. Eğer işletme giderlerinizin çok yüksek ise iş görenlerden bu giderleri kesme doğrultusunda önerilerini isteyebilir ve giderlerini kısan iş görenleri ödüllendirebilirsiniz. Bir kural olarak iş görenler kendileri için kötü sonuçlanan davranışları yapmaktan kaçınırlar. Olumlu ve olumsuz sonuçlara ilişkin söylenecek son söz, sonuçları etkilemek istediğiniz bireylerin gözleri aracılığıyla öğrenmeye çalışın. Örgütlerin çoğu olumsuz sonuçların bireylerin tutumların üzerindeki etkisini giderek daha fazla öğrenmeye ve can sıkıntısının fiziksel rahatsızlıkları, hayal kırıklıklarını ve kaygıları azaltma doğrultusunda adımlar atmaktadırlar. Bu konu daha ilerideki bölümlerde daha geniş olarak tartışılacaktır. Rol modeli. Yaşamın her aşamasında bireylerin rol modeli olarak seçtiği kimseler, onların tutumlarını büyük ölçüde biçimlendirir. Çoğu tutumumuzu ana babalarımızın, öğretmenlerimizin, iş arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin, politik liderlerin davranışlarını gözleyerek kazanmışızdır. Sosyolojik bir kavram olan rol, bir bireyden başka bir bireylerle ilişkiliyken beklenen davranış örüntüleri olarak tanımlanabilir. Her rol farklı davranışı gerektirir. İnsanlar bir öğretmenin rolünü, bir hastanede çalışan doktorun rolünden farklı olduğunu görür. Öğretmenden belli bir davranışı göstermesini beklersiniz ve sizin vatandaşlık davranışınıza ilişkin tutumlarınız öğretmenlerin davranışları tarafından biçimlendirilir. Her öğretmen diğer öğretmenler için potansiyel bir rol modelidir. İşimizi yaparken içinden çıkamadığımız bir sorun ile karşılaştığımızda sorunu nasıl çözmemiz gerektiği konusunda genellikle rol modellerimize yöneliriz. Öğretmenliğe ilk adımını atan aday öğretmenler genellikle tecrübeli öğretmenleri gözlerler ve onları taklit ederek deneyim kazanırlar. Bir örgüt çalışanının iş ortamında birden fazla rol modeli olabilir. Bir okulda işe başlayan yeni bir öğretmen, zümre başkanını, sendika temsilcisini ya da oldukça deneyimli usta bir öğretmeni yapılması ya da yapılmaması gereken davranışları öğrenmek için rol model olarak seçebilir. Bir örgüt ortamında rol modelleri yeni işe başlayan bir iş görenin tutumlarının gelişmesinde önemli roller oynayabilirler. Bu nedenle herhangi bir örgütte rol modeli olma olasılığı yüksek olan tecrübeli bir iş görenin genç meslektaşlarını düşünerek hep doğru adımlar atması gerekir. Şu cümleyi sık sık duyarız. Sen böyle yaparsan diğerleri neler yapar? Bu cümlede tecrübeli iş görenin gençlere örnek olması gerektiği vurgulanmakta ve rol modellerinin yanlış işler yapmasının tüm örgüte yayılabileceği korkusu belirtilmektedir. Örneğin eğer bir iş gören işten erken ayrılır ve bunu hiçbir olumsuz sonuç izlemezse diğer iş görenler mesai saatinin sonuna kadar beklemenin sanıldığı kadar önemli olmadığı sonucuna varacaktır. Müşterilerine kaba davranan bir satış temsilcisi bu davranışından dolayı cezalandırılmıyorsa yeni bir iş görenin onu taklit ederek müşterilere kaba davranma olasılığı yüksektir. Tutumlarımızı nasıl değiştirebiliriz? Yaşamımızda bazı şeyler yolunda gitmiyorsa, önceden belirlediğimiz hedeflere ulaşmakta başarısız olmuşsanız, sıkça insan ilişkileri sorunları yaşıyorsanız, çevrenizdeki ve iş ortamındaki çoğu şeyler sizi gerilimli ve öfkeli yapıyorsa, sizi tutumlarınızı kontrol etme ve yeniden düzenleme gereksiniminiz var demektir. İnsan yaşamındaki bazı şeyler, söz gelimi yukarıda belirtilen olumsuz koşulların nedenleri ve dinamiklerini değiştirmek sizin elinizde olmayabilir. Ancak sizin söz konusu olaylara olan tepkilerinizi etkileyen tutumlarınızı değiştirme gücünüz vardır. Örneğin içinizi karartan hava koşullarını ya da ülkenin ekonomik gidişatını değiştirmek sizin kontrolünüz dışında olmasına rağmen bu koşullara daha sağlıklı tepkiler bulunmanıza neden olan tutumlarınız sizin kontrolünüz altındadır. İnsan zihnini bir bilgisayar, tutumları da bilgisayara yüklediğiniz programlar olarak düşünün. Bilgisayarımıza, zihnimize ne kadar olumlu tutumlar yüklersek yaşamımızı kontrol etme olasılığımız o kadar artacaktır. Aynı şekilde ne kadar olumsuz tutumlar yükselirseniz de o kadar kendinizi yıpratıcı olumsuz çıktılar elde edersiniz. Kafanızdaki olumlu tutumları çoğalttığımızda dünyanın ve yaşadığımız çevrenin ne kadar hoş ve güzel bir yer olduğunu anlayabilirsiniz. İnsanlar mutlu olduklarında ve yaşamlarını kontrol ettiklerinde, inandıklarında onlarla birlikte çalışan diğer çalışanlar da mutlu olur ve çalıştıkları örgütün amaçlarına daha sıkı sarılırlar. Tutumları kontrol altına alabilmek çok güçlü bir insan ilişkileri becerisidir. Aşağıda tutumlarınızı değiştirmede size yardımcı olabilecek bazı ipuçları verilmektedir. 1. İnsanlara ve olaylara karşı sahip olduğunuz olumsuz tutumların farkında olun. Bu aslında bir teşhis aşamasıdır. Sorunu ne kadar sağlıklı teşhis ederseniz onu çözmek o kadar kolaylaşacaktır. Bu nedenle öncelikle insanlara ve olaylara ilişkin sahip olduğumuz tutumların geçerli olup olmadığını ya da bu tutumların bir sosyalleşme süreciyle kazanılıp kazanılmadığına karar verin. 2. Olumsuz tutumlarınızın varsa size getirdiği yararları anlayın. Eğer bir kimseye kin tutmak gibi olumsuz tutumlarınız varsa bu sadece size zarar verir. Öyleyse bu tutuma sahip olmayı sürdürmenin bir anlamı yoktur. Aynı şekilde sahip olduğunuz diğer tutumların geçmişte size ne gibi yararlar ve zararlar getirdiğini düşünmek ve anlamak da üzerinizdeki yükü atmak için önemlidir. 3. Kendinizi düşünün. Kendi tutumlarınızı ve bu tutumların nasıl kazanıldığını belirleyin. Akran grubunun baskıları ve aile bağları güçlü etkiler olmasına karşın benimseyeceğiniz tutumları kontrol etmek size bağlıdır. 4. İyimser olun. İyimser olmak, bireyin sağlıklı insan ilişkileri geliştirmesinin önünü açan olumlu tutumların gelişmesine neden olabilir. İyimser olduğunuzda ve olumlu tutumlara sahip olduğunuzda, çalıştığınız örgütte etkileşimde bulunduğunuz kimseler sizin enerjinizi ve canlılığınızı hissedecekler ve sizin davranışlarınıza ayna tutacaklardır. Yaşama iyimser bir gözlükle bakmak, daha az stresli bir yaşama sahip olmanın da yolunu açacaktır. Öte yandan karamsar olan kimseler, başlarına gelen kötü olayların uzun bir süre devam edeceğini, yaptıkları her şeyin bozulacağını düşünmeye eğilimlidirler. Karamsar kimseler herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında hemen vazgeçme davranışı gösterirler. Kendilerine ilişkin geliştirdikleri kehanet olumsuzdur. Yaşamın kendi kontrollerinde olduğunu kabul etmek istemezler ve her şeyin daha kötüye gittiğine ilişkin inançları vardır. Karamsarlık çoğu zaman her şeyin daha kötüye gittiğine ilişkin bir sinizme neden olur. Sinizm, insanların güdülerine ilişkin olumsuz tutumlar geliştirmek anlamındadır. Eğer sinik bir kimseyseniz, insanların sürekli olarak yanlış davranışlar yapacaklarına inanır ve gardınızı alırsınız. Herkesin size zarar vereceğini düşünür ve hemen herkese karşı önlem almaya çalışırsınız. Bu giderek tüm düşüncelerinizi kontrol altına alacağından, çalıştığınız örgütlerde sağlıklı insan ilişkilerini geliştirme şansınız yok olur. Hem iyimserlik hem de karamsarlık, öğrenilen tutumlar olduğundan değiştirilebilir. 5. Açık düşüncelere sahip olun. Çok sık kararlar alırız ve aldığımız kararı farklı bakış açılarından değerlendirmeyi pek yapmayız. Diğer bakış açılarını göz ardı ettiğimizde önemli noktaları kaçırma olasılığımız yüksektir. Bölüm 5. İnsan ilişkileri ve motivasyon. Hangi iş kolunda ya da hangi tür örgütte çalışırsanız çalışın, motivasyon kavramını bilmek hem kendinizi hem de birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızı güdülemekte, çevrenizdeki insanların davranışlarını anlamakta ve kestirmekte size çok yararlı olacaktır. Çünkü motivasyon ya da güdülenme, insanların ve diğer organizmaların davranışını harekete geçiren ve yöneten tüm etkenlerle ilişkili olan bir kavramdır. Sizin nelerin güdülediğini öğrenmek, kendinizi tanıtmakta ve sizin için nelerin önemli olduğunu anlamakta son derece önemlidir. Birlikte çalıştığımız kimselerle sağlıklı insan ilişkileri kurabilmemiz için insan davranışlarının itici güçlerini bilmemizin çok fazla yararı bulunmaktadır. Motivasyon, etkileşimde bulunduğumuz kimselerin davranışlarını anlamamızın yanında kendimizi anlamamıza da yardımcı olur. Başka bir deyişle motivasyonu anlamak, diğer insanların ve kendimizin yaptıklarının nedenlerini anlamak anlamına gelmektedir. Tüm davranışlar bir biçimde güdülenir. Bu bölümde motivasyon ve insan ilişkileri üzerinde önemi üzerinde durulmaktadır. Motivasyon nedir? Motivasyon, insanların davranışlarının nedenidir. Motivasyon, bireyin istenen bir amacın başarılması veya bir ihtiyacın karşılanmasına yol açacak eylemi yapması amacıyla uyarılması sürecidir. Motivasyon, yapmak istediklerinizi yapmak doğrultusunda bizi harekete geçiren dürtüler olarak tanımlanabilir. Bu tanımı iş ortamına uyarladığımızda, motivasyonu bireylerin örgütsel amaçlara ilişkin davranışları sergilemeleri konusunda uyarılması süreci olarak tanımlamak mümkündür. Motivasyonun doğasında harekete geçirme vardır. Çünkü motivasyon, Latince harekete geçirme anlamına gelen mover sözcüğünden türetilmiştir. Motivasyonun içsel ve dışsal olarak iki boyutu vardır. İçsel motivasyona neden olan istekler, dilekler, dürtüler, arzular vesaire gibi içsel koşullardır. Bir kimse yaptığı işi anlamlı bulduğundan, kendisine verilen bir görevi tamamladığında veya görevini iyi yaptığında bir doyum elde eder. Kişinin kendisinin türettiği bu doyum diğer bireyler için içsel bir ödüldür ve güdüleyicidir. İçsel motivasyonun kaynağı bireyin kendisidir. Herzberg, motivasyon iş çevresinden değil, işin içeriğinin bir sonucu olan içsel dürtülerden kaynaklandığını söylemiştir. Herzberg, örgütlerde yapılan işlerin mücadele, başarı fırsatı ve bireysel gelişme sağlayacak biçimde zenginleştirilmesi gerektiğini öne sürmüştür. İçsel güdüler bazı kimseleri maddi güdülerden daha fazla güdüleyebilir. Dışsal motivasyon başka bireylere bağlıdır. Bireyin dışarıdan gelen uyarıcılarla, ödüllerle güdülenmesi durumuna dışsal motivasyon denmektedir. İş ortamında kullanılan dışsal güdülerden bazıları, para, yapılan davranışa ilişkin verilen dönütler ve dağıtılan ödüllerdir. Örgütler dışsal motivasyon teknikleriyle çalışanlarının bireysel beklentilerini karşılayarak onların örgütsel amaçlar doğrultusunda daha canla başla çalışmalarını sağlamaktadırlar. Bu hem birey hem de örgüt için yararlı ve olumludur. Güdülenmenin insan ihtiyaçlarından kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Yapılan her davranışın ardında bir motivasyon, motivasyonun temelinde de ihtiyaçlar yatmaktadır. İhtiyaçtan söz ettiğimizde aslında bir yokluktan söz etmekteyiz. Başka bir deyişle insan kendisinde bulunmayan şeylere ihtiyaç duymaktadır. Vücudunda su eksilen bir kişinin susaması ya da midesi boşalan bir kimsenin acıkması buna bir örnek olarak verilebilir. Şekil 5'in 1'i ihtiyaç-güdülenme-davranış ilişkisi. İhtiyaç-güdülenme-davranış. Motivasyon döngüsü ihtiyaçlardan başlar. Aşağıdaki figür bu döngüyü betimlemektedir. Şekil 5'in 2'si motivasyon döngüsü. Denge, amaca ulaşma, ihtiyaç, davranış, gerilim, güdülenme. Motivasyon döngüsünün açıklaması basit olarak şöyledir. Her şey ihtiyaçla başlar, bizde olmayan herhangi bir şeye ihtiyaç duyarız. Bir ödeme yapmamız gerekiyor ve yeterli paramız yoksa bir ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Yeterli paramızın olmaması durumunda bize bir gerilim yaratır. Bu gerilimden kurtulmak için para bulma, kazanma davranışına güdüleniriz. Davranış başarılı olduğunda, yani gerekli parayı bulduğumuzda, organizma gerilimden kurtularak dengeye kavuşur. Bu kez bir başka ihtiyaç ortaya çıkar. Bu döngü insan yaşamının son anına kadar devam eder. İhtiyaçların insan güdülenmesindeki önemini kavrayan bilim insanları, motivasyonu daha iyi anlayabilmek amacıyla ihtiyaçların analizini yapmışlardır. Bu bilim insanlarının en tanınmışı Abraham Maslow'dur. Aşağıda Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı üzerinde durulacaktır. Ayrım sonu, sayfa 106.